Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 21 Eylül 2017 Perşembe günü Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Önümüzdeki yarım saat içerisinde dünya gündeminin notlarını aktarmaya çalışacağım size. Tabii diplomasinin kalbi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda atıyor. Liderlerin konuşmalarının devam ettiğini belirtelim. Donald Trump'ın konuşması büyük yankı yaratmıştı. Söylemleri, kullandığı söylemler dikkat çekiciydi. Özellikle İran, Kuzey Kore, Venezuela sosyalizm üzerine oturttuğu söylemler vardı. Dün aktarmıştım size. Adeta George W. Bush'un Şermihver'ini andıracak bir söylem kullandı dünya liderlerine hitap ederken. Bunun yankıları var. Ruhani, İran Cumhurbaşkanı da BM kürsüsüne çıktı. Detayları birazdan aktaracağım size. Tabii Orta Doğu'nun gündeminde de Suriye'de Deir ez-Zor cephesi, İdlib cephesi var ve Irak var. Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi referandumu 25 Eylül artık son günlere gelindi. Son tutumlar ortaya konuluyor. Bunun detaylarına da bakacağız. Programın ikinci yarısında Erbil'e bağlanacağız. Gazeteci yazar Rebvar Kerim'le konuşacağız. Oradaki son durumu aktarmaya çalışacağız. Alternatif plan sunulmadığı için referandumun düzenlenmesi ve daha sonra bir Bağdat'la diyaloğa girilmesi gibi bir resim var. Detayları soracağız kendisine. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Suriye'de sahadaki duruma bakıldığı zaman bir yandan Hama'da El Nusra cephesi, yani El-Kaide'nin Suriye kolunun büyük bir saldırıya giriştiğini ama büyük kayıplar vermek durumunda kaldığını aktarmak lazım. Diğer yandan İdlib, Kuzeybatı'da yine aynı şekilde Nusra cephesinin El-Kaide'nin büyük saldırılara geçtiğini ve kayıplar verdiğini belirtmek lazım. Özellikle İdlib'de yaklaşık 850 Fetih El-Şam, eski adıyla Nusra cephesi, El-Kaide militanlarının öldürüldüğü açıklandı Rusya tarafından. Çok çarpıcı görüntüler de yayınlandığını belirtmek lazım. Rus tarafı yayınladı görüntüleri sosyal medyadan. Rus askerlerini çembere alan cihatçıların vurulduğu, yaklaşık 29 kişilik Rus askeri birliğini kuşattıkları belirtiliyor. Burada tabii çatışmasızlık bölgesi ve Rus askeri polislerinin yer aldığı bu bölgelere böyle saldırılar düzenlenmesi aslında yaşanan kayıpların karşısında bir misillemeye geçmek olarak algılanıyor. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rutskov'un açıklamaları oldu. Burada operasyon sonucunda karşı saldırı düzenlendi ve yeniden kontrolün ele alındığını söyledi kendisi. Ve 3 Rus askeri polisinin, özel kuvvetler polisinin yaralandığını söyledi. Bunun arkasında Amerikan istihbaratı olduğunu söyledi. Ve nedeninin de doğuda, ülkenin doğusunda Deir ez-Zor kenti kurtarılmıştı IŞİD kuşatmasından. Onun daha doğusunda petrol yatakları da var. Irak sınırı hattı var. Oranın kontrol altına alınması için ilerleyiş söz konusu. Bunu durdurmak için yapıldığını iddia etti. Rus tarafı aynı zamanda Suriye demokratik güçlerinin, Amerikan destekli YPG'nin asli unsurunu oluşturduğu bu güçlerin burada IŞİD'le birlikte hareket eder bir pozisyona geçtiğini aktarıyorlar. Ve arkasında, daha doğrusu bunun yine Amerikalıların olduğu eleştirisini getiriyorlar. İlerleyişin engellenilmeye çalışıldığı şikayeti dile getiriliyor. Evet, bu arada Şam'daki yeraltı savaşına dair bilgiler veren Suriyeli askeri yetkililer var. Suriyeli General Nebil İsra konuşmuş. Özellikle Şam'ın Ayn Tarma ve Cobar ilçelerinde yeraltı tünellerini kullandıklarını, militanların ve sürekli olarak tünellerle uğraştıklarını söylemiş. Semt sakinlerinin de kendilerine bilgi vermesi sayesinde büyük ölçüde, büyük kısmının bölgede yeraltı tünellerinin imha edildiği bilgisini aktarmış. Evet, Pentagon Suriye ordusunun Fırat'ın doğusunda saldırıya geçtiğini teyit etti. Gerçi bu haberler gelmişti, biz biliyoruz. Rusya açıklamıştı, Suriye ordusu açıklamıştı. Sahadan görüntüler eşliğinde Suriye ordusunun Deir ez-Zor vilayetinde ilerleyişini sürdürdüğü haberleri gelmişti. Ama Amerikalılar geç bir biçimde Fırat Nehri'nin doğusuna Suriye hükümet güçlerinin geçtiğini teyit ettiler. Ki kendileri bunu kırmızı çizgi olarak koymuşlardı. Bu kırmızı çizgileri tabii Suriye uymayacağını ilan etmişti. Açıklamayı binbaşı Galloway yapmış Amerika Pentagon'dan ve Rusların ve Suriye ordusunun Suriye Demokratik Güçleri'nin Habur Vadisi'nin 500 kilometre alanını temizlediğini, kendilerinin de bir ayrışma mutabakatı uyarınca hareket ettiklerini iddia etmiş. Şimdi Deir ez-Zor civarında Amerika ile Rusya arasında bir ayrışma mutabakatı bulunduğu, şehir merkezine hükümet güçlerinin girdiği, Suriye Demokratik Güçleri'nin de bu temizlik operasyonlarını sivilleri de kurtarak devam ettiğini söylüyor Galloway. Ama Rusya bu ayrışma mutabakatını kabul etmemişti. Daha doğrusu onaylamamıştı. Böyle bir mutabakatın varlığı tartışma konusu Amerikalılar olduğunu söylüyorlar. Aynı şey TANAF için de geçerli olmuştu. Tapka'dan çok önemli bir bölge, Baraj Gölü'nün bulunduğu Fırat Nehri'nin güneyinden Irak sınırına uzanan bir ayrışma hattından bahsediyor Amerikalılar. Burayı da kırmızı çizgi olarak koyuyorlar ama kendileri sürüyoruz bu kırmızı çizgiyi geçtiğini bu bağlamda kabul etmiş oldular. Suriye'den son bir not, sığınmacılar bayram vesilesiyle Suriyeli sığınmacılar ülkelerine akın etmişlerdi. Yaklaşık 33 bin diye belirtiliyor Suriyeli ülkesine geçmişti. Hatta Türkiye'de madem ülkelerine dönebiliyorlar o zaman sığınmacı olmaktan çıkarlar. Niçin Türkiye'de kalıyorlar eleştirileri yükselmişti. Şimdi bunlardan 17.300'ü Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısından geri dönüş yapmışlar. Pasaport, ön kayıt belgesi, geçici koruma, kimlik kartı, yabancı tanıtma kartıyla bu geçişler sağlanıyor. Ve yarıdan fazlası bu durumda geri dönmüş oluyor Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye. Evet, Irak'a bakalım. Mesut Barzani'den açıklama var. Sürekli mitingler düzenliyor Mesut Barzani. Referandum az kaldı, birkaç gün kaldı. Ve bu sefer biraz daha tonu düşük tutarak referandumun ardından Irak hükümetiyle görüşmeler yapılacağını, bunun 1-2 yıl sürebileceğini söyledi. Çok ciddi ve dostane bir diyaloğa geçmeye hazır olduklarını söyledi. 1-2 yıl içerisinde sorunlar çözüldükten sonra güzellikle ve kardeş gibi veda ederiz. 100 yıl boyunca ortak kardeş gibi yaşayalım dedik ama siz kabul etmediniz. O zaman gelin komşu gibi yaşamak için vedalaşalım. Dostumuz, kardeşimiz, müttefikimizsiniz diye bir söylem kullanmış vaziyette. Tabii asıl problem, burada sürekli vurguluyoruz, tartışmalı bölgelerde de bu referandumun düzenlenecek olması. Kerkük gibi, Şengal gibi tartışmalı bölgeler Irak egemenlik haklarına aykırı olduğunu, anayasada da tek taraflı ayrılma hakkı olmadığını söylüyor. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı eski Başbakan Nuri El Maliki, Birleşmiş Milletler Irak Komisyonu'yla görüşmüşler. Bağdat'ta da böyle görüşmeler yapılıyor bu işin barışçı bir biçimde çözülmemesi için. Maliki onlara Irak Komisyonu'nun kendilerine sunduğu önerinin anayasaya aykırı olduğunu söylemiş. Misyon ayrıca müzakereler için süreç tanıdı ama bunu da müzakerelere başlamadan ön şart olarak değerlendirdiğimiz için reddettik. Bizim için kabul edilemez, anayasaya açık ihlaldir ifadelerini kullandı. Irak Kürtlerinin bu referandumu durdurma kararına uyması ve acilen iptal etmesi gerektiğini belirtiyor Maliki. Türkiye, Irak ve İran'dan da ortak bildiri olduğunu belirtmek lazım. Dışişleri Dışişleri Bakanları New York'ta üçlü toplantı gerçekleştirdiler ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de düzenlenecek bağımsızlık referandumuna karşı çıktıklarını belirttiler. Bunun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi için faydalı olmayacağı yer alıyor. Referandumdan vazgeçme çağrısı yapılırken karşı önlemlerin eş güdüm içinde alınması konusunda mutabakata varıldığı da belirtiliyor. Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dışişleri Bakanı, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bu üçlü toplantıyı yaptılar ve bildiri daha sonra yayınlandı. Üç bakanın Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine olan güçlü bağlılıkları burada teyit edildi. IŞİD'e karşı büyük bir zafer teşkil eden Neynova vilayetinin kurtuluşundan duyulan memnuniyetle birlikte işte Irak halkının bir bütün olarak sebat, özveri, kararlılık gösterdiği vurguları yer aldı. Tek yolun bildiride Irak Anayasası çerçevesinde yapılıcı bir diyalog olduğu belirtildi ve buradan yola çıkarak referandumun iptal edilmesi ve bunun Kürdistan Bölgesel Yönetimi için de faydalı olmayacağı vurgulandı. Tabi burada eş güdüm içerisinde karşı önlemlerin alınması dikkat çekici bir husus. Nedir bu eş güdüm içerisinde karşı önlemler? Henüz bunu bilmiyoruz. Detaylarını bilmiyoruz. Fakat böyle bir ortak bildiri var son olarak. Sadece Irak, İran ve Türkiye'nin ortak bildirisi değil, Amerikan yönetiminden de tonu daha sert bir açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert yaptı açıklamayı. 25 Eylül'de Kürdistan Bölgesel Yönetimindeki referanduma sert bir biçimde karşı durduklarını söyledi Nauert. Amerika'nın bu eğer gerçekleşirse bu referandum büyük olasılıkla Bağdat'la müzakere olamayacağı görüşü var Nauert'in ifadesiyle ve bunun ötesinde uluslararası toplumun müzakereye vereceği desteğin önüne geçilmiş olacağı vurgusu var. Bu kararda, referandum kararında diretmenin Kürtler dahil bütün Iraklılara bedelinin olacağını söylemiş Nauert. Referandum tartışmalarının IŞİD'e karşı verilen savaşı da kötü etkilediğini eklemiş. Amerika'dan tekrar dışişleri kanalıyla böyle bir tavır açıklanmış durumda. Suudi Arabistan'da en son Mesut Barzani'ye bir çağrı yaptı ki İsrail ve Suudi Arabistan'ın destek verdiğini belirtmek lazım. Öyle gözüküyordu açıklamalardan Suudi yetkililerin ama bu sefer referandumu durdurma çağrısı gelmiş. Resmi ajans SPA'nın yetkili bir kaynağa dayandırdığı haber. Suudi Arabistan'dan açıklamalar genellikle de zaten böyle yapılıyor. Deniliyor ki referandum gerçekleştirmeme sağduyusu ve deneyimi bekliyor. Suudi Arabistan bunu Irak'ı ve bölgeyi referandumun gerçekleşmesinden kaynaklanacak tehlikelerden korumak için yapmalı ifadelerini de kullanmış durumda. Evet, BM Genel Kurulu tartışmalarına bakalım. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani genel kurula hitap etti. Ilımlılık ve diyalog peşinde olduğunu belirtti. Nükleer anlaşmayı bozan ilk taraf kendileri olmayacak bunu söyledi. Ama herhangi bir ülke ve herhangi bir taraf bunu ihlal ederse kararlı bir biçimde cevap vereceklerini söyledi. Eğer bu anlaşma dedi dünya siyasetine yeni çıkan haydutlar tarafından bozulursa çok yazık olur. Dünya büyük bir fırsatı kaçırmış olur. Bu talihsiz eylem İran'ın gelişme ve ilerlemesini önünde duramaz. Uluslararası anlaşmaları ihlal ederek yeni Amerikan yönetimi ancak kendi kredisini bitirir, güven zedelenir Amerikalılara ifadelerini kullandı Ruhani. Neden kullandı böyle ifadeleri? Çünkü Donald Trump konuşmasında adeta George W. Bush'un şer mihverini, şer ekseni kavramını çağrıştıracak şekilde Kuzey Kore, İran ve Venezuela gibi ülkelere dair çok sert çıkışlar yaptı. Bir yandan uluslararası egemenlik haklarına saygıdan bahsetti. Bir yandan haydut devlet dedi İran için, caniler dedi. İran halkına karşı olduğunu söyledi liderlerin. Bir şey yapmadan durmayacaklarını ima etti Amerika Birleşik Devletleri olarak. Bu konuda ayrıca oturumlar sırasında yaptığı açıklamalardan bir tanesi de İran'la nükleer anlaşmanın akıbetine dair kararını verdiği doğrultusunda. Ne karar verdiğine ise açıklık getirmedi. Size bildireceğim demekle yetindi. Amerikan kamuoyunda buradan ben de aktarmıştım. Amerikan medyasında Trump'ın istihbarat toplumundan İran'ı ihlalci gösterecek şekilde kanıtlar istediği yolunda haberler geçtiğimiz ay yansımıştı. Biz de oradan okumuştuk. Ne olacak? Trump nasıl bir karar açıklayacak bilmiyoruz. Ama bu şer ekseni vurgusu yorumlayarak söylüyorum elbette. Çünkü açıkça George W. Bush'un söylemini çağrıştırıyor bu. İran politikalarının böyle bugünkü gibi gitmeyeceğine işaret. Tabii burada hal böyleyken bu sefer Avrupalılar Amerika'nın yanında duracaklar mı? Rusya'nın, Çin'in tutumu ne olacak? Bunlara bakmak gerekecek elbette. Nükleer anlaşma çok taraflı bir anlaşma. Sadece Amerika ile İran arasında yapılmış bir anlaşma değil. Onu belirtmek lazım. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de onayı var bu anlaşmada. Dolayısıyla Amerika'nın tek taraflı çekilmesi başka manalara da gelecek. Cevat Zarif, İran Dışişleri Bakanı temaslarını sürdürüyor. Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerin temsilcileriyle. Ve Sergey Lavrov da, Rusya Dışişleri Bakanı, genel kurul için bulunduğu New York'ta anlaşma ile ilgili olarak Donald Trump'ın uzlaşmaz tutumunu vurguladı. Bu uzlaşmaz tutumun nükleer sorunun çözülmesini sağlayacak genel kabul görmüş eylem programını sert biçimde eleştirmesi endişe verici demiş. Bölgesel istikrarı, daha geniş anlamda uluslararası güvenliği bu anlaşmanın pekiştirdiğinden Rus tarafının emin olduğunu da söylemiş. Dikkat çekici bir açıklama Rusya'dan bu anlaşmanın arkasında olduklarına dair. Daha önce Avrupalılardan da aslında benzer bir tavır geldi. Bunu da belirtmek lazım. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu arada Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyormuş. Kral Salman bin Abdülaziz ile bir araya gelmiş, bunu belirtelim. Cidde'de Selam Sarayı'nda görüş alışverişinde bulunmuşlar. İki tarafı ilgilendiren konularda. Dikkat çekici Türkiye'den böyle bir Suudi Arabistan'la bu koşullarda temas olması. Çünkü Körfez krizinden bu yana Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri biraz limoni, onu belirtmek lazım. Türkiye Katar'ın yanında durduğu için bu Suudi Arabistan'la ilişkileri epey bir gerilmişti. Mısır'la Amerika arasında El Alamein bölgesinde, ülkenin kuzeybatısında 10 Eylül'de Parlak Yıldız 2017 tatbikatı başlamıştı. Sona ermiş durumda bu tatbikat. Askeri eğitimler, tekfirci gruplardan temizlemek, köyleri sivillere zarar vermeden bunun tatbikatı yapılmış. Sina Yarımadası'nda Mısır'ın aşırılıkçı gruplar, IŞİD uzantısı gruplarla ve El-Kaide uzantısı gruplarla başının dertte olduğunu belirtmek lazım. Evet, demin bir noktayı unutmuşum. Donald Trump'la Rex Tillerson arasındaki ayrıma belki dikkat çekiyor. İran'la ilgili onu aktarayım size. Araya soktum ama Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran'ın nükleer anlaşmasının şartlarına uyduğunu söylemiş durumda. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Birleşmiş Milletler'e bağlı denetimleri yapıyor ve Tahran'ın yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulamıştı en son. Bunu Tillerson'ın tekrarlaması Trump'la arasında ayrılık, gayrılık doğuruyor. Tillerson tabii anlaşmaya uyumlu olarak Amerika'nın bu konuyu yakından takip edeceğini belirtti ama hani ne olacak yani, anlaşma ihlal edilmiyorsa Amerika nasıl çıkacak bu anlaşmadan? Bu da ayrı bir durum. Aynı masaya oturma durumu vardı New York'taki temaslarda İran Dışişleri Bakanı ile Tillerson'ın, doğal olarak. Çünkü bu anlaşma 5+1 formatında yapıldı. Başka ülkeler de dahil olduğu için Dışişleri Bakanları ortak komisyondalar. Zaten anlaşmanın bozulabilmesi ancak bu ortak komisyonun da kararıyla mümkün olduğu için bu teknik görüşmeler sadece teknik değil, hakikaten önemli. Donald Trump'ın da Tillerson tabii böyle bir diplomasi yürütürken bu anlaşmayı utanç kaynağı olarak nitelendirmiş olması akıllardan çıkacak gibi değil ve bu karar vermek için vakit geldi cümleleri de dikkat çekici. Biraz Amerika'ya bakalım. Amerika'da Kaliforniya Başsavcısı Javier Becerra Trump yönetimine dava açmış. Nedeni de Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar. Şimdi tabii federal hükümet duvar planıyla çevre teftişleri yapıyor. Yasal çerçevesi de var bunun ve bunları yetkisini aştığını savunuyor savcı. Bazı örgütler de dava açmışlardı. Amerikan halkının güvenliğini tehlikeye atmakla eleştiriyor Trump. Göçmenler tehlikeye atıyor tabii bu durumda Trump açısından. Hükümeti kapatmak zorunda kalsak bile o duvarı inşa edeceğiz gibi cümleler kullandı. Ek bütçe ayrılmasına uğraşıyor Donald Trump. Dolayısıyla bir yandan da böyle bir yargı süreci işletiliyor. Müzik Evet, yine BM'den First Lady'lerin Melanie Trump başka liderliğinde, ev sahipliğinde diyelim, BM Genel Kurulu sebebiyetiyle ülkede bulunan First Lady'lerin onuruna yemek daveti düzenlediğini belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi de bu davete katılmış durumda. Evet, görüyorsunuz bütün başlıklar hemen hemen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla ilgili, oradan çıkıyor, oradaki tartışmalardan çıkıyor. Oradaki gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu çerçevede Amerikan medyasına verdiği söyleşiler devam ediyor. Hemen her yere konuştu Erdoğan. Bloomberg Küresel İş Forumu'nda da bir konuşması var. Dikkat çekici başlıkları vardı, onu da aktarayım size. S-400'ler var, S-400'ler meselesinden tutun da IŞİD'le mücadele, YPG ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum tartışmalarına uzanan hatta mesajlar vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye'de Rusya ile yapılan görüşmelerle neticeye varmaya çalıştıklarını, Türkiye'nin ele geçirdiği bölgelerde 2000 kilometrekarelik alanda sükuneti sağladığını söylemiş. Avrupa Birliği'nin verdiği sözleri tutmadığını, 800 milyon avro geldiğini, 6 milyar avroluk bir anlaşma yapılmıştı Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Ama Cumhurbaşkanı, biz bakıyoruz Suriyelilere, bakmaya devam edeceğiz, farklı çıkış yolları arıyoruz demiş. IŞİD'le ilgili Suriye'nin kuzeyinde bir başka örgüt var, sadece IŞİD değil, PYD, YPG terör örgütü demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna karşı mücadele verildiğini, demokrasiye inanmış bir ülkenin bir terör örgütüyle işbirliği yaparak bir başka terör örgütünü yok etmesini ben anlayamıyorum diye de bir ifade kullanarak Amerikan yönetiminin YPG'yi destekleyen politikalarını eleştirmiş. Ağır silahlar verildiğini söylemiş. 3000 tırı aşmış diye bir rakam vermiş. Buradan haberleri aktarıyoruz. Amerika'nın Rakka operasyonu nedeniyle YPG'ye çok yüklü miktarda silah aktardığı haberleri geliyordu. Cumhurbaşkanı, burada tanklar var, toplar var, ağır zırhlı araçlar var, mühimmat var. 3000 tırın üzerinde bu ağır silahların yarın bana karşı kullanılmayacağını kim garanti edebilir diye sormuş. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ilgili de Barzani'ye mesaj gönderdiğini temsilcileriyle söyleyip, sakın böyle bir yanlışın içine girme, biz darda kaldığınız zamanlarda size her türlü desteği vermiş ülkeyiz, 350 kilometre sınırımız olan bir komşumuzsunuz, komşunuz durumundayız demiş. Yanlış yapmayın ama ne yazık ki yanlışı şu an yapmış durumundalar demiş. Şimdi tabii 22'sine almışlardı 27'sindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının. Burada Türkiye'nin tutumuna dair yeni açıklamalar beklentisi var, herkes onu belirtelim. Bu arada balistik füzelerle ilgili de bir çıkışı var Cumhurbaşkanı'nın. Suriye'de yanı başımdaki Suriye'de S-400 varken ben kendim bir S-400'e, belki S-500'e, S-600'e talip olmanın gayreti içerisinde olmak durumundayım. Kendimizi korumak durumundayız demiş. Şimdi tabii S-400'ler Rusya'da alınacak. S-400'ler, Suriye'deki S-400'lerin varlığı Rusya'dan kaynaklanıyor. Türkiye'nin Rusya'da ilişkileri iyi ki Putin'le görüşeceğiz de demiş röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rus tarafı bu konuda hazırlıkların yapıldığını, daha netleşmediğini bilgisini vermiş durumda. Böyle enteresan da bir durum var. Donald Trump'la ilgili de geçen Mayıs'ta Türk Büyükelçiliği önündeki meydan dayağına dair konuşmuş. Korumalarının doğal müdahale ettiğini ama haklarında inceleme başlatıldığını söylemiş. Bu konunun Trump'la görüşüldüğünü, onun da kendisine takipteyim dediğini söylemiş. Gerçi bu konuda özür diledi demişti. O da Beyaz Saray tarafından yalanlanmış gözüküyor. Biraz bu anlaşmazlık başlığı olarak herhalde koymak lazım bu meseleyi. Evet, buradaki Suriye gerekçesini gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 meselesi tartışılmaya devam ediliyor ama öte yandan da Türkiye başka girişimlerde de bulunuyor. Bunu bu sefer biz biliyoruz, Fransa ve İtalya'dan Eurosam ile ortak girişim olduğunu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. O da bir röportaj vermiş ve Türkiye'nin sadece S-400'leri almayacağını, bunu aldıktan sonra Fransa ve İtalya'dan da benzeri sistemleri satın almak üzere görüşmelere başladığını söylemiş Stoltenberg. SAMT, hava savunma sistemleri bunun ismi. Erdoğan'ın NATO'ya sadece sözlerle değil yaptıklarıyla da bağlı olduğunu vurgulamış NATO Genel Sekreteri. Türkiye'yi de Irak-Suriye sınırında stratejik konumu nedeniyle kilit ülke diye nitelendirmiş NATO Genel Sekreteri. Evet, BM Genel Kurulu'nda böyle görüşmeler devam ediyor. Başka içerikler de var ama bu bağlamda Türkiye ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün akşam saatlerinde 22 gibi Türkiye saatiyle Donald Trump'la Palace Oteli'nde bir görüşme yapacağını, Lotte New York Palace Oteli'nde bir görüşme yapacağını belirtelim. Tabii bütün gözler Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Başkanı'na yapacağı görüşmeye de çevrilmiş vaziyette, görüşmeye ve orada verilecek mesajlara çevrilmiş vaziyette. BM Genel Kurulu'nda bir de Dünya Örgütü'nün 70 sene sonra yenilenmesi sisteminin 21. yüzyılın meydan okumalarına yanıt veremediği vurgusuyla Amerikalıların sunduğu yeni öneriler vardı. Bu tartışılıyor, onu belirtmek lazım. Çünkü herkes de benimsemiş değil bu önerileri. Biraz aslında hem Donald Trump'ın konuşması, biraz Britanya Başbakanı Theresa May'in yaptığı konuşma aslında liberal müdahaleciliğin önünü daha rahat açacak hale BM yapısının getirilmesi girişimleri olduğunu bize gösteriyor. Theresa May mesela çok taraflı eyleme gereksinimin her zamankinden büyük olduğunu iddia etmiş ve BM'nin, BM kurumlarının yetersiz kaldığını söylemiş. Devletlerin güvenini kaybetme tehlikesinin doğduğunu iddia etmiş Theresa May. Bazı devletlerin dünyanın güvenlik ve refahını temin eden kural ve standartları ihlal ettiğini söylemiş. Hangi devletler, nasıl ihlal ediyorlar sorusu var burada tabii. BM bir uzlaşma sistemi, savaşlardan sonra oluşmuş bir hukuki yapı sunuyor. Dolayısıyla da üyelerinin ihtiyaçlarını dikkate almak durumunda, orada da çatışan çıkarlar devreye giriyor. Dolayısıyla bazı devletler derken Theresa May biraz ideolojik konuşmuş oluyor. Tabii mesela Myanmar'daki terörle mücadele, Myanmar öyle görüyor. Silahlı aşırılıkçı bir yapıya karşı savaştıklarını söylüyorlar. Ama bunun insan hakları boyutu var. Bildiğimiz tartışma aslında, Theresa May bunu da andı ve sığınmacı meselesinde insan hakları ihlallerinin örtüsü olarak kullanıldığı eleştirisi getirdi örneğin. Tabii karşıt cephede insan hakları sorunlarının ülkelerin egemenliklerine müdahale için bir gerekçe haline getirildiğini söylüyor. Bu işin içinden çok çıkılamıyor. Aynı şey Suriye'de söz konusu. Suriye'de kaos ve trajedinin sorumluluğunun Suriye hükümetinde olduğunu söylemiş Theresa May. Suriye hükümeti kaos ve trajedinin sorumluluğunun Amerikan yönetimi, Britanya, Fransa gibi ülkenin egemenlik haklarına yabancı unsurları kullanarak müdahale etmeye çalışan Batı ülkelerinde olduğunu söylüyor. Bu uzlaşmazlığın kolay kolay gideceğini düşünmüyoruz. Bu tartışmalar da bitmeyecek elbette. Britanya Başbakanı bütün bunları belki yansıtacak, kendi tabii ki tutumlarını yansıtacak mesajlar vermiş BM vesilesiyle. Evet, Rusya Dışişleri Bakanı Gennady Gatilov ise bu Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi sürecinin böyle pat diye yapılamayacağını hassas bir biçimde, Amerika'nın teklif ettiği bir deklarasyon var, bunu imzalamadıklarını, çözüm dayatılmasına karşı olduklarını belirtmiş. BM askerlerinin nasıl kullanılacağı da uzlaşmaya bağlı bir şey. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı da ona vurgu yapmış. Barış gücünün yetkisinin güçlendirilmesini öneriyor Amerikalılar. Ama bunun titizlikle ele alınması gerektiğini söylemiş Sergey Lavrov. Kimler, nerede, nasıl kullanıyorlar, onlar tartışmalı demeye getiriyorlar. Evet, birkaç başlık daha aktarıp bitirmem gerekiyor. Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in Rusya'nın hiçbir zaman Kırım'ı vermeyeceğini, ortak tarihe sahip halklar arasında nifak sokulmaya çalışıldığı açıklaması var. Willy Brandt'a atıf yapmış. Yeni Doğu politikası Almanya'nın artık Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın Amerika'dan farklı çıkarlara sahip olduğunu söylemiş. Dikkat çekici açıklamalar. Gerhard Schröder'in Gazprom'da da danışma olarak görev yaptığını biliyoruz. Daha Rusya yanlısı bir tutum takınıyor. Çekya Devlet Başkanı Miloš Zeman ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Soçi'yi ziyaret daveti almış. Bunu bir nevi ödül olarak gördüğünü söylemiş. Bu da dikkat çekici. Bunun dışında Avrupa'dan bakıyorum başka. Almanya-Türkiye ilişkilerinde Alman hükümetinin sığınmacı anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye 78.7 milyon euro ödeme yapmayı planladığı belirtiliyor. Toplam 314.6 milyon euroya çıkacak Almanya'nın bu çerçevede Türkiye'ye aktarımları, 3 milyar euro ödeme yükümlülüğü bulunduğunu anımsatalım. Merkel 24 Eylül'de Almanya'da da seçimler olduğu için yine Türkiye ile ilgili demeçler vermiş Deutsche Welle'ye. Anlaşmazlıkların Almanya'ya getirilmesini, Türkiye'deki anlaşmazlıkları istemediklerini söylemiş. Artık göçmen işçi meselesi bitti. Bu insanlar Alman vatandaşlığına geçmiş durumdalar. Refahımıza da katkı yapıyorlar. Ama Türkiye'deki sorunları buraya taşımamaları gerekiyor. Denge kurmalıyız demiş. Evet. Asya'dan da birkaç başlık var ama süremi de biraz aşmış gözüküyorum. Artık daha detaylı tartışmaları önümüzdeki günlerde söyleyeceğim. Bir tek bir Ermenistan'a aktarmak istiyorum. Türkiye ile ilgili protokoller 2009 senesinde imzalanmış ve bir sınırın açılması ve daha barışçı bir yönelim umudu doğurmuştu. İşte Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan BM Genel Kurulu konuşmasında bu protokollerin hükümsüz olduğunu ilan edeceklerini 2018'in ilkbahar aylarında ilan etmiş. Hiçbir zaman soykırım iddialarını, 1915 olaylarının tanınmasını ön koşul olarak koymadıklarını savunmuş. Ama Ankara'nın karanlık bir çekmecede çürümeye bıraktığını savunmuş bu belgeleri. Efendim bir ara verelim şimdi. Amy Winehouse'dan Back to Black'i dinleyelim. Az sonra Revvar Kerim'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Sende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Revvar Kerim var. Gazeteci yazar Erbil'e bağlanıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Şimdi tabii 25 Eylül yaklaştıkça heyecan da doğrukta. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimindeki bağımsızlık referandumu için pek çok itiraz getirildi. Ama Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülke devreye girdi. Ama Mesut Barzani eğer bir mucize olmazsa herhalde şu aşamadan sonra bu referandumu, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan yönetimi bu referandumu düzenleyecek, öyle gözüküyor. Öncelikle Öncelikle şöyle hemen başlayayım. Bugün ayın 21'i, bir hafta sonu kaldı. Bir şey değişme olasılığı var mı bütün bu girişimlerden?
Tabii siz de söylediğiniz gibi bütün şimşekler Kürdistan yönetiminin üstündedir ve Sayın Barzani'nin herkes bu referandumunun iptalini istiyor. Ama ortada baştan beri Sayın Barzani'nin söylediği bir laf var. Bu referandumu bağımsızlık için yapıyoruz. Bizi bağımsızlığa götüren bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın alternatifi uluslararası destekli veya garantörlük konusunda eğer böyle bir durum varsa bizi bağımsızlığa götüren bir süreç içerisinde de, o da 10 yıl ya da 15 yıl değil. Yani 1 ila 2 yıl içerisinde. Bizi bu şeye götürürse biz referandumdan vazgeçeriz ve amacımıza ulaşmış oluruz. Ama şu an yani tabloyu gördüğümüzde iki nedenle gerçekten yani biz de şaşırıyoruz. Neden şaşırıyoruz? Çünkü hatta bütün Kürdistan halkı ve siyasi liderler de şaşkın var. Bütün Avrupa ülkeleri, bütün insan haklarını savunan, demokratik haklarını savunan referandumun iptalinden bahsediliyor. Yani çok saçma bir şey geliyor gerçekten. Demokratik ve insan hakları değerleri savunan ülkeler referanduma karşı, daha bağımsızlık ilan edilmemiş ki. Sadece referandum yapıyoruz.
Biraz...
İkincisi, bütün baskılar Kürdistan yönetiminin üzerindedir. Hiç kimse Irak'tan bahsetmiyor. Yani Şii rejimden bahsetmiyor. Yani bu 12 yıl içerisinde, 14 yıl içerisinde bunlar iktidardayken bu millete ne yaptılar, ne ettiler? Yıllardır Kürdistan'ın bütçeden payını 3 yıldır tek taraflı olarak Bağdat kesilmiş ve vermiyor. 2014'te uluslararası garantörlerle Birleşmiş Milletleri, Amerika, İngiltere'yi de Süleymaniye'de Abadi yönetimini iktidara getiren bir anlaşma var. Orada imzalar atıldı. Bütçe geri gelecek. Petrol ve doğalgaz meselesi halledilecek. Hepsini bir yıl içerisinde. Şu an bir tane bakan Kürt şeyinden, Irak hükümetinde bir tane bakan kaldı. Bir tane de Cumhurbaşkanı kaldı. Hı hı. Ve milletvekilleri ki onları da kovacaklar. Evet. Yani niye hiç kimse Irak'tan bahsetmiyor?
Peki Irak tarafı da biz petrolden paylarını vermeme tartışmasını yaşıyoruz. Çünkü Irak Kürt yönetim bölgesi, Kürdistan bölgesel yönetimi petrolü kendi başına pazarladığı için vermiyoruz diyor. Bu doğru mu?
Bir kısmı doğru. Çünkü 2005'te bir anlaşma yapıldı. Petrol çıkartma bu bölgelerde Kürdistan hükümetinin denetiminde olacak ama satışı Irak hükümeti tarafından yapılıyor.
Evet.
Irak defalarca Kürdistan yönetimiyle bu anlaşmalara girdi. Maalesef Irak 2 ay üst üste bütün Irak'ın petrol satışı Kürdistan'ın şeye verildi. Irak'a verildi, 5 kuruş para göndermedi. Hı hı. Yani daha da krizi derinleştirdi. Somos sattı ama buraya 5 kuruş para ödemedi, dedi paramız yok. Ondan sonra Kürdistan'ı bununla suçluyorlar. Tek taraflı petrol satıyor ama bunu da görmüyorlar. Şubat ayında Sayın Maliki 2004'te bütçeyi kesti. Kürdistan hükümeti Nisan ayında petrol satmaya başladı. Yani 2 ay geçti, ondan sonra bütün partiler bu kararı aldılar burada. Yani artık son çare olarak gördüler.
Peki bu ortaya konulan gerekçelerde farklı vurgular yapılıyor. Orası anlaşılıyor. Uluslararası hukuk tabii sömürgecilik döneminin sona ermesiyle oluşmuş ve halklar sömürgecilikten çıkarken tercihlerini zaten kullanmış sayıldığı için anladığımız kadarıyla Birleşmiş Milletler şartında koşullar var. Anayasa ile anlaşmalı ayrılık yahut sömürgecilik olması, Irak'ta da Kürdistan bölgesi sömürgecilik olarak sömürgecilik altında kabul edilmiyor. Herhalde o yüzden uluslararası hukuk, ben de üniversite hocalarıyla konuşarak öğrendim bunları, uluslararası hukuk niye kabul etmiyor noktasında.
Anlaşması var. Onu biliyorum ben.
Yani hukuken meşru saymamasının sebebinin ne olduğu söyleniyor ama tabii siyasi olarak farklı tutumlar mümkün. Burada tartışmalı bölgelere getirmek istiyorum soruyu. Biraz bazı söylemlerde de eğer eski haliyle kalmış olsaydı belki de bu referanduma daha sonra anlaşarak ayrılmak için ses çıkartılmazdı ama Kerkük, Neynova, Ezidilerin yaşadığı Şengal bölgesi. Yani IŞİD sayesinde toprakların %40 oranında arttırılmış olunması ve burada başka halkların da yaşaması, onların da kendi kaderini tayin hakkı olduğunu belirterek bunların da yaşamasından ötürü bu işin zorlaştığı söyleniyor, söylemi var. Kürdistan Bölgesel Yönetimi buna ne diyor? Bu tartışmalı bölgesel olmasa, bölgelerde düzenlenmese daha kolaylaşmaz mı iş?
Tabii kolaylaşır. Çünkü zaten amaç da o. 1960 yılından itibaren başlayan bir Kürt devrimi var. Mustafa Barzani 1970'te Irak hükümetiyle anlaştı ama anlaşma 5 yıl sonrası bozuldu çünkü Kürt meselesi vardı. O belirsizliği hep korudu. Ve ondan sonra 1991 ayaklanması sonrası tekrar bir süreç başladı. O süreçte hüsrana uğradı. Neden? Çünkü Kürt konusu vardı. Biz 58. anayasası, geçici anayasayla Şiilerle bir anlaşma yapıldı. Bir madde olarak anayasaya girdi. Bu daimi anayasada 140. madde olarak koyuldu ama hiçbir zaman uygulanmadı. Hı hı. Ta ki DAEŞ geldi. DAEŞ geldi, bunlar Irak ordusu bölgeyi DAEŞ'e bırakmak istedi. Musul gibi bir yer yaratmak istedi ama Peşmerge orayı korudu. Şu an eğer zamanında 2000'li yıllarda biz Saddam Hüseyin'le bunu açık Saddam Hüseyin gazetelerde yazıldı. Eğer bu üç şeyi istiyorlarsa, sadece Erbil, Süleymaniye, Doğuk istiyorlarsa yarın bağımsızlığı ilan etsinler. Ben ilk devlet olarak o bağımsızlığı tanıyacağım. Kürtler toprak meselesinden vazgeçmiyor. Yani şu an nasıl Türkiye Kıbrıs'tan vazgeçmiyor? Şu an nasıl Filistinler Kudüs'ten vazgeçmiyor? Bu toprak meselesidir ve bir tarihi bir meseledir. Yani o kadar kolay değil ama şu haliyle Irak çok ılımlı bakıyordu baştan beri yani bu konuya. Hatta Hüseyin İbrahim Caferi bir ay önce Erbil'deydi. Dedi referandumu yapın, bu çok medeni bir hak, demokratik bir hak, biz karşı değiliz. Ta ki İran, Türkiye, dünya ülkeleri buna karşı çıkmaya başlayınca Irak pozisyonu tamamen değişti. Şu an hatta uluslararası tarafından gelen herhangi bir öneriyi de kabul etmiyor Irak yönetimi. Diyor ki biz hiçbir şekilde uluslararası bir şey kabul etmiyoruz, sadece anayasa var. Başka hiçbir şey yok.
Evet.
Anayasa içerisinde görüşmek istiyorsanız varız. Evet. Yapmak referandumu derhal iptal etmemiz gerekiyor.
Evet, maalesef uluslararası hukuk egemenlik haklarını bunun üstüne koyuyor anladığım kadarıyla. Peki Türkmenlerin tezi de Kerkük'ün şehir merkezinin çok eski tarihlerden 7. yüzyıllardan vesaire başlatarak kent merkezinin Türkmen olduğunu, daha sonra tabii nüfus değiştirme politikaları çok uygulandığı için tam bilemiyoruz ama hatta 20. yüzyıl ortalarına kadar devam ettiğini söylüyorlar. Kürtlerin daha çok kırsal kesimde olduğunu söylüyorlar. Türkiye'yi de ilgilendiren bir şey çıkıyor, resim çıkıyor. İşin içine Araplar giriyor. Böyle bir hani etnik demografik durumlar da her zaman kaşınabilecek bir şey haline geliyor açıkçası. Bu konuda şimdi tabii hakikaten zor bir mesele, bir arada yaşamış halklar için yüzyıllar boyunca böyle bir ayrımlar, sürekli ayrımların vurgulanır hale gelmesi. Bu söylemler nasıl orada karşılanıyor?
Yani sizin de dediğiniz gibi biz Erbil'de aynı şeydir. Erbil'in şehir merkezi de zaten bütün eski evler, eski saraylar hepsi Türkmenlerin. Ve hiç kimse bunu inkar etmiyor.
Evet.
Biz bu toplulukla Kürdistan halkı olarak yıllar yılıdır beraber yaşıyoruz.
Evet.
Ya bugüne kadar bir tane Türkmen gösterin Kürt tarafından Türkmenliğinden dolayı ya da inancından dolayı katledilmişse ya evinden ya da köyünden ya bir yerden edilmişse. Tabii bir zulüm var Kerkük'te. O zulüm Saddam Hüseyin'den kalan bir şeydir maalesef. Türkmenler hiçbir zaman Kerkük'te Kürtlerle işbirliği yapmadılar. İşbirliği yapınca Kürdistan halkı hiç fark etmiyor. Yani Türkmenler şu an Kürdistan'ın en zengin insanları Türkmenler zaten. Ekonomi çarkını çeviren bütün zengin aileler Türkmen burada. Yani bunu herkes biliyor. Kerkük meselesine gelince biz Sayın Barzan ilan ettiği federal bir yapı ilan edilecek eğer devlet olursa. Yani Kerkük tek başına bir federal bölge olarak parlamentosu olacak, başbakanı olacak, Süleymaniye aynı şekilde her yer yani federatif bir şekilde yönetiliyor. Ya bundan daha fazlası ben zannetmiyorum yani olabilir. İkincisi yani Türkiye bu politikasıyla maalesef asla Türkmenlere hizmet etmiyor. Çünkü şu an Türkmenler Şii bölgesinde kalan daha kimliğini kaybediyor. Yani çok çetin ve acımasız bir içerisindeler, meslek savaşı içerisindeler. Şu an kimliğini inkar eden Türkmenler var.
Evet, onlar da kaçmak ama zorunda kaldılar Türkmenler de. O Türkiye'de sadece Sünnileri aldığı için o da ayrı bir sorun yaratıyor. Peki Rusya'yı da sormak istiyorum. Siz yakından takip ediyorsunuz. Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi yetkilileriyle de çok yakın temasınız da var gazeteci olarak. Rusya'nın tutumu nasıl algılanıyor orada?
Çok olumludur ve çok yani her bütün ülkelerden daha iyidir Rusya'nın tutumu. Birincisi biz Sayın Dışişleri Bakanı'yla daha önce birkaç ay önce bir röportaj yaptık. Yani Rudav televizyonu olarak. Orada kendileri dediler ki hiçbir sıkıntı yaratmaz. Referandum sonrası biz bir sürece destek olacağız. Yani nasıl çözülecek? Yani Kürdistan ve Bağdat arasında bir barışçıl bir ayrılma olsun. Yani savaşmak istemiyoruz. Kesinlikle artık savaş bitsin. İki komşu olacak. Yani Suriye, Rusya bu süreci desteklemek istiyor. İkincisi referanduma bir hafta kala bütün Şimşekler Kürdistan üzerinde olan bir dönemde Rosneft ki yani biliyorsunuz ne kadar büyük bir doğalgaz şirketidir. 3 milyar dolar yatırım yapacağını referandum sonrasında açıkladı. Ve anlaşmayı Kürdistan hükümetiyle imzaladı. Yani bu bayağı psikolojik bir moraldi ve Rusya'nın tutumunu bundan aşağı yukarı anlıyoruz yani.
Bunu neye bağlıyorsunuz peki? Olumlu. Geçmiş Sovyet deneyimine mi? Neye bağlıyorsunuz? Yani nasıl bu politikalar?
Hayır, çok gerçekçi bir politikadır Rusya. Aha. Yani Rusya bu bölgeyi çok iyi tanıyor. Buranın geleceği ne olacağını dair nereye gittiğini iyi okuyor. Amerikalılar hala şaşkın. Yani bir gün asker getiriyorlar, öbür gün çıkartıyorlar. Bir gün bununla savaşıyorlar. Yani kimse bilmiyor. Yani Amerika'nın bu 2003'ten beri izlediği politika yani kafa karıştıran bir şeydir hakikaten. Yani belli bir tutumu yok. Yönetim değişiyor. Türkiye en azından 10 yıl içerisinde bu son 10 yılda bir periyodik olarak buraya bakışı farklıydı, değişmişti. Ama tekrar bu İran ortaya çıkınca tekrar her şey üstüne geri dönüyor. Evet. Sanki 90'lı yıllara geri dönüyoruz.
Evet. Peki birkaç dakikamız daha var. Şunu da sormak istiyorum. New York'ta BM Genel Kurulu toplantıları var. Bu vesileyle Irak, İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Ortakta bir bildiri yayınladılar. Onlar da Barzani yönetimine bu referandumun kararından geri dönülmesi çağrısı ve eğer olmazsa koordineli bir biçimde önlemler almaktan söz ettiler. Bu nasıl karşılanıyor bölgede ve 3 ülkenin ortak koordineli önlemlerinden ne anlamalıyız?
Çok maddeler vardı bilmiyorum. 15 tane madde saymışlar ama sonuçta referandum iptal olsun yoksa bir şeyler yapacağız. Yani evet. Kürdistan. Bir keresinde bu dönemde artık bu Kürdistan'a askeri müdahale mümkün değil. İmkansızdır bu. Yani uluslararası toplum bunu kabul etmiyor. Yani biz öyle bir çılgınlık yapmamışız zaten. Kimsenin zarar vermemişiz. Bir toprak bütünlüğü konusuysa yani komşu ülke Türkiye olarak ya da İran olarak onlara herhangi bir saldırı yok ki bu böyle bir müdahalede bulunsunlar ve bu kesinlikle burada insanlar bundan kaygılanmıyorlar. İki tane şey olabilir. Ekonomik yaptırımlar ya da siyasi yaptırımlar olabilir. Yani bu şekilde
sınırın kapatılması mı?
Sınırın kapatılması ki İran daha önce açıkladı. Yani eğer bağımsızlık olursa biz sınırı kapatacağız. Türkiye tarafından da öyle bir tehdit yok. Ama mesela burada konsoloslukları kapatmak, vizeyi kaldırmak, ne bileyim uçak seferlerini sekteye uğratmak, bir evet. Geçici olarak bir hava sahasını kapatmak. Evet. Böyle yatırımlar olabilir. Ama yani 20 ve 26'sında dünyanın sonu değil.
Peki ne olur sonuçları? Reva Bey ne olur sonuçları? Çünkü bir etrafı çevrili bir bölgeden bahsediyoruz ve eğer Türkiye'de sınırları kapatırsa, Irak'ta merkezi hükümette ve İran'da kapatırsa ekonomik olarak gerçekten bağımlılık, ekonomik bağımlılıkla bağımsızlık olabilir mi ya da nasıl olacak?
Yani doğrusu başta bütün bu ülkeler yani İran, Türkiye falan bu konuyu ciddiye almadılar doğrusu. Yani başta referandum meselesi ortaya çıkınca dediler ki iş dengeler buna müsait değil. Bizim hakikaten çok büyük bir krizimiz vardı. 2 yıldır bir siyasi kriz var içeride.
Evet.
Kutuplaşmış bir partiler vardı. Bir araya gelmiyorlardı falan filan. Parlamento toplanmıyordu. İran'da da herhalde bu gitmez. Türkiye'de çok fazla önemsemedi ama son yani son günlere doğru, son haftalara doğru her şey bambaşka oldu. Kürt iç meselesi bayağı ilerledi. Bu kriz ortadan kalktı. KYB destekledi. Yani İran'ın desteklediği partiler İran'a yüz çevirdiler hakikaten.
Yani ama 65 vekilde kaldı. 111'in yarısı.
Hazmedemediler yani. Hakikaten hazmedemediler.
O kadar çünkü düşük olması düşük olması tartışılmıyor mu peki? Sadece yarısı parlamentonun onaylamış gözüküyor. 111'de 65 yanlış söylemiyorsam eğer.
Evet. Ama yine de karar parlamentodan çıktı. Yani bu yani evet. Çoğunlukla. Ama bu süreç 26'sında başlıyor. Bu süreç başlıyor ve üç haftada şey olmuyor. Ama bu süreci iyi idare etmezlerse yani çok felakete yani bölgeyi felakete sokabilir. Şu an referandumdan bahsediyoruz ve bağımsızlık var. Herkes bu şeyindedir, farkındadır. Yani tek Irak hiçbir zaman Irak'ın toprak bütünlüğü yoktu. 91'den bu yana biz buradayız Saddam o tarafta. 2003'ten beri yani bir defaktolar var. Bu defaktoları ne kadar erken müdahale edilirse, ne kadar erken onunla ilişki bağlantı kurulursa çok daha verimli, çok daha sağlıklı olacak. Yoksa kaosa yol açabilir.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz Rebar Kerim'e. Bütün soruları sormaya çalıştık elimizden geldiğince. Oradaki hissiyatı, iddialara verilen yanıtları nasıl tartışıldığını anlamaya çalıştık. Çok teşekkürler katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ
olun. Evet, Anuk'tan Take It Slow'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den hepinize hoşça kalın diyelim. Of
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.